Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Neslihan Nur Türk imzalı, Öyleyse başlıklı yazıyı sunacağız. Müminler kardeş olamadıkça dünya huzura eremeyecektir. Bizler ne zaman birbirini kollayan ve kuvvetlendiren kardeşler olursak dünyanın yüzü de işte o zaman gülecektir. Öyleyse durmayalım, ha gayret. Başına sıkıntı geldiğinde çoğu insan neydi günahım diyor ve aslında olanları hak etmediğini söylemeye getiriyor. Halbuki başka bir günah aramaya gerek yok. Çoğu kişi kılmadığı her farz namazla birlikte koca bir Allah'a isyan günahı işliyor. Böyle olunca fahşa ve münker meydanı boş buluyor. Ortaklık bunca günah kaynarken sıkıntılar da kefaret cihetinden geliyor. Öyleyse sıfır isyan, çok rahmet. Doğru yolda ve yol almakta olan bir ayağa çelme takmak haset alametidir. Yürüyüşün nasıl başarılı olduğunu öğrenmeye çalışmak ve örnek almak akıllılık alametidir. Yoldaki engelleri kaldırmaya çalışarak yürüyene yardım etmek kardeşlik alametidir. Şimdi herkes hayırlı bir yürüyüşe ne şekilde müdahil olduğuna baksın. Eğer akıllıca ve kardeşçe dahil oluyorsa bilsin ki Allah iyi niyetin karşılığını en cömertçe verendir. Hasetle ve çelmeyle dahil oluyorsa da bilsin ki Allah kendisini yoluna adamış bir kimseye Allah'ım her türlü şerden ve şerliden bilhassa dar kafalı ve art niyetli kimselerin engel ve çelmelerinden sana sığınırım diye dua edecek ve her türlü engeli aşıp geçecek gücü de vermiştir. Öyleyse yaşasın kardeşlik, ölsün haset. Kesin bilgiye dayanmayan her söz ve düşünce zandır. Zanla verilen hükmün ve zanla söylenen sözün arkadaşı ya yanılgı ya da yalandır. O halde mişle biten söze itibar etme. Hem bak zaten çoğu insan bilir bilmez yaptığı yorumların ve bilir bilmez verdiği hükümlerin hamalı. Böyle kötü bir meslek edinmekten herkes var gücüyle Allah'a sığınmalı. Öyleyse hamallık etme. Rikkat et. Kişi tereddütte kalırsa elbette kalbine danışmalı. Fakat ondan evvel mertçe sormalı. Kalbim ölü mü, diri mi, hasta mı? Zira eğer danışılacak seviyede sıhhatli değilse kalp insanı fena halde yanıltır. Unutma ki fetva verenlerin ilmi ve imanı nasıl çeşit çeşitse kalplerin ahvali de çeşit çeşittir. Öyleyse peşin hüküm verme, aklet. Birileri ne kadar da genç duruyorsunuz demeye başlamışsa yaşlanmaya başlamışsınız demektir. Kabullenmeseniz ne çıkar? Yaşlanmak ayetle sabit, hiç kimsenin gelmesine engel olamayacağı ve değiştiremeyeceği bir süreçtir. İşki onun kabre giden yolda ciddi bir haberci, cennete layık hale gelmek adına da çok önemli ve gerekli bir merhale olduğu bilinsin. Allah'a şükür yaşadıkça içine doğru girdiğimiz bu süreç bize sevimli ve güzel gelmektedir. Zaten kula düşen, ömrümüz olursa hakkını veren, şükrünü güzelce eda eden, hayırlı ve tatlı ihtiyarlardan eyle bizi Rabbim demektir. Öyleyse itiraz etme, dua et. Elbette başka bir şeyin değil de aşkın dedikodusunu yapmak, aşkla meşgul ve hemhal olmak iyi bir şeydir. Fakat şunu da bilmek gerekir. Aşk iddia değil, ispat ister. Dilinden ziyade halin konuşsun ister. Öyleyse slogan atmayı bırak da feda et. nefsinin vesvesesine takılıp hayrı kaçıran kimse, ineğin tezeğine takılıp sütü ekşiten kimse gibidir. Zahire takılıp batını ıskalayan da penceredeki kalın perdeleri açmaya üşenip ardındaki gün ışığından mahrum kalan tembele benzer. Nasip almak isteyen görmek, duymak, anlamak için emek vermelidir. Emek vermeyen ne yapacak? Çamurlu bir su gibi her sarsıntıda, her imtihanda bulanacak. Dupduru olmak varken bulanmayı kim ister? Öyleyse bilmediğini bil, tam iman et. Arsızların arsızlığına mukabil, utanarak kızarabilen temiz yanaklar vardır. Kıskançların fitnelerine mukabil, sevinçlerimizle sevinebilen dostlar vardır. Aldatıcı ve çok yorucu dünya hayatına mukabil, her türlü gerçeğin apaçık ortaya çıkacağı, Allah için yorulanların dinlenip huzur bulacağı ahiret hayatı vardır. Dertte deva, cefada safa, yarada şifa vardır. Öyleyse az kahırlan, çok şükret. İnsanlar sevdikleri ve saygı duydukları birinin sözlerini şu veya bu niyetle muhtelif yerlerde tekrarlar, lakin bu sırada ister istemez uzun soluklu bir kulaktan kulağa oyunu başlar. Sen gül dalı dersin, fakat insanlar elden ele, dilden dile dolaştırırken çiçeğini, yaprağını yolup atar da o canın gül dalını dikenden ibaret bir çirkine çevirir. O halde en akıllı kimselere bir şey söylerken bile en akılsız kişinin doğru anlayabileceği açıklık ve sadelikle söyle ki sana da bize de güle de yazık olmasın. Biliriz gül sözlerin yanlış anlaşılsın, diken olup can acıtsın istemezsin. Öyleyse ya sükut et ya manayı iyi şerh et. Derler ki her yerde olan hiçbir yerdedir. İşte bu sebeple biz ait olduğumuz toprağa sımsıkı tutunmayı, büyüyüp yetişelim, dal verip serpilelim diye emek vermekte olan bahçıvana vefalı ve muti olmayı seçmişizdir. Derdimizi ona döker, devamızı ondan diler, hastalığımızı ve sancımızı ona arz eder, attığımız her adımı da ona haber veririz. Gövdemizin her geçen gün gelişmesi, dallarımızın her geçen gün sağa sola uzanan kuvvetli birer kola dönüşmesi bundandır. Narin bir fidanı kuvvetli kılan, her türlü fırtınaya ve darbeye rağmen yine de kararlılıkla yerinde durabiliyor ve bu budamada, sulamada, muhafaza etmede pek mahir bir bahçıvanın hünerli ve şefkatli ellerinden nasipleniyor olmasıdır. Dallarımız her yere uzanmaktadır. Çünkü köklerimiz tek bir yerde aşkla tutunmaktadır ve sapasağlamdır. İyi niyetli her bakış hayret ve hayranlıkla bu hakikati seyredebilir. Öyleyse şüphe etme, takdir et. Kimileri hizmeti ticarete döker, kimileri de bütün varını döktüğü gibi ticaretini de hizmet yoluna döker. Kimin nereye ne döktüğü, yaptığı işlerden, bıraktığı izlerden az çok anlaşılır. İmkanlarını faydalı eserler ortaya koymakta kullanıyor, günden güne sadakayı cariyeni çoğaltıyor, sevindirdiğin gönülleri artırıyor, hayır dua edenlerinin sayısını katlıyorsan, umulur ki umut tarlasına cennet tohumu dökenlerdensin. Yok böyle değil de her fırsatta anlamsızca elinle ya da dilinle hayrın önünü kesiyor, olması gerekenlerin olamaması için setler kuruyor, duacılarının değil haklarını teslim etmediğin için ah eden kalbi kırıkların sayısını artırıyorsan, korkulur ki pişmanlık tarlasına hata tohumu dökenlerdensin. Ne yapmalı? Sağa sola, ona buna değil, herkes ancak tekrar tekrar dönüp hangi tarlada, hangi uğurda çalıştığına bakmalı. Öyleyse kendine dön ve dikkat et. Rabbimiz, bizi sıkıntıda, sevinçte tefekkür edenlerden, hikmeti seyrederek en acı anlarda bile tebessüm edebilenlerden eyle. Gönlümüzü imanda sabit ve tüm esaretlerden hür eyle. Senin yolunda yol alan ve yaptığı tüm dualar tarafından kabul olunan saf kullarından eyle bizi. Amin. Neslihan Nur Türk imzalı, Öyleyse başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenler programımızda. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Sesli Dergi'ye Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından. Şemsettin Kırış'ın kaleme aldığı Sünnette Hediyeleşme başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Hibe karşılıksız vermek, bir karşılık beklenmeksizin vermek olarak tanımlanır. Çok verene Vehhab ismi verilir. Hibe ve hediye aynı anlama gelen iki kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de Sebe Melikesi Belkas'ın Hazreti Süleyman'a hediye gönderme kararından söz edilir. Hazreti Peygamber'e bir kadının mehirsiz evlenme talebi de hibe kelimesiyle ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber davete icabet edin, hediyeyi kabul edin, Müslümanların yüzlerine vurmayın buyurduğu gibi istemeksizin verilen şeyi alın, o Allah'ın size verdiği rızıktır buyurmuştur. Kişinin verdiği hediyeden geri dönme anlamına gelebilecek davranışlar da uygun görülmemiştir. Günümüzde hibe denildiğinde değeri büyük olan bir malı bir kimseye bağışlama, hediye denilince de kişinin para vererek aldığı bir malın başkasına vermek anlaşılmaktadır. Sünnetteki uygulamanın günümüzden farklılıkları bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde hediye daha çok evden verilen, bir kişiye faydası dokunan, ayrıca para ödenerek alınmayan yiyecek ve giyecek maddesine deniyordu. Hediye denilince hatıra bırakmaktan ziyade müşahhas faydası olan bir şey anlaşılıyordu. Mesela komşunun komşuya verdiği bir tas çorba da hibe ve hediye kapsamındadır. Hazreti Peygamber hibe edilen bir tas çorbanın küçük görülmemesini istemiştir. Hazreti Peygamber insanlara hediyeleşmeyi ve akrabaya gidip gelmeyi emrederdi. Allah Resulü ve ashabı hediyelik eşyalarla hediyeleşmiyordu. Verilen hediyenin karın doyuran, sırtı örten, yeme ve giyimle ilgili ihtiyacı gideren bir şey olmasına özen gösteriliyordu. Bu manada verilen şeylerin muhabbet getireceğini ifade ediyordu. Asr-ı Saadet'te para hediyeleşmesi çok sınırlıydı. Hediyeleşmenin mutlaka maddi bir şey olması da gerekmiyordu. Birbirine zaman ayırmak da bir hediye olarak kabul ediliyordu. Günümüzde hediyelerin neredeyse tamamı para ya da paraya dayalı eşyaya indirgenmiştir. Oysa Asr-ı Saadet'te hediyeleşmenin %100'e yakını aynı yardım şeklindeydi. İnsanlar hediye etmek için evin dışına çıkıp, çarşıya, pazara çıkıp bir şeyler satın alma ihtiyacı duymuyordu. Evde ne varsa o hediye oluyordu. Aslında bu durum paranın az kullanıldığı, yardımlaşmanın en üst seviyede seyrettiği doğal bir toplum demekti. Muhacirler Hazreti Peygamber'e gelerek yaptıkları iyiliklerle Ensar'ın bütün sevapları silip süpürdüklerini söylemişlerdi. Hazreti Peygamber cevap olarak şöyle buyurdu: "Hayır, siz onlar için dua ettiğiniz ve yaptıklarına teşekkür ettiğiniz sürece sevapta hisseye sahipsiniz." Resulullah kendisine hediye edilen koyun sütünü kabul etmiştir. Hazreti Peygamber kendisine verilen eti kabul ederdi. Yemeğe çağrıldığında giderdi. Hatta paça çorbasını yemeye çağrılsa bile giderdi. Dostlar kendi aralarında bana şunu ikram et diyebilecek bir samimiyete sahip olmalıdırlar. Hazreti Peygamber kesilen hayvanın etinden istemiş ve bunu istemekten utanmamıştır. Hazreti Peygamber insanlardan süt istemiş ve içtikten sonra sağındakine vermiştir. Hazreti Peygamber kendisine hediye edilen avlanmış tavşan etini yedi ve bunda bir mahsur görmedi. Sağmal hayvanı sütünden yararlansın diye hediye olarak vermekle meyve veren bahçeyi meyvesinden yararlansın diye hediye olarak vermek, cennete girmeye vesile olacak güzel amellerden sayılmıştır. Başkası yararlansın diye hediye edilen sağmal hayvana menihat denilmektedir. Bir kimsenin kendisine ait ev ve benzeri bir gayrimenkulü sağ kaldığı sürece kullanmak üzere başka birine vermesi anlamına gelen umra uygulaması sünnette yer almıştır. Yine bir kimsenin ev ve benzeri bir gayrimenkulle ilgili olarak başka birine sen ve benden hangimiz ödürse bu mülk sağ olana kalsın demesi anlamına gelen rukba uygulaması da sünnette yer almaktadır. Bu iki uygulama fıkhi olarak tartışılmış mezhep imamlarının konuyla ilgili mütalaaları olmuştur. Burada işaret etmek istediğimiz bir husus vardır. Umra ve rukba uygulaması bir açıdan meniha uygulamasına benzemektedir. Meniha uygulamasında sağ mal, sığır ve koyun yararlanılmak üzere verilirken, umra ve rukbada oturulabilir ev kullanmak üzere verilmiş olmaktadır. Günümüzde sahip olduğu evleri sağlığında çocuklarına tahsis eden babalar bulunmaktadır. Kendi oturdukları evin hayatta oldukları sürece kirasız kendilerinde olmasını şart koşmaktadırlar. Çocukların evleri bulunmayan baba ve anneleri için umra uygulamasını ihya etmeleri anlamlı gözükmektedir. Hazreti Peygamber'e çökelek ve tereyağı hediye edilmiş, o da kabul etmiştir. Hazreti Peygamber, hediye olandan yemiş, sadaka olandan yememiştir. Kendisine hediye edilen güzel kokuyu reddetmemiştir. Hazreti Peygamber, Hevazin kabilesi esirlerini istek üzerine geri vermiştir. Esirlerin fidyesiz serbest bırakılması onlara yapılmış bir hediyedir. Sürekli hediye kabul edip hediye verme sünnettir. Baba ihtiyaç sahibi olan oğluna bir şey vermek istiyor. Diğer çocukların kıskanmasından endişe ediyor. Baba çocukları arasında adaletli olmak istiyor ama işlerinden birinin muhtaç olduğunu görüyor ve ona yardım etmek istiyorsa şöyle yapabilir. Malını bir dostuna satar, bedelini almaz. Dostu hediye eder. Zamanı saadette böyle bir olay yaşanmıştır. Ancak Hazreti Peygamber, evlatlarından bazılarına mal bağışlayıp diğerlerini küstüren babaları onaylamamıştır. Bir kadın kuması olan kadına kocasının kendisine tahsis etmesi gereken günü hibe edebilir. Bir kimseye zaman ayırmak da bir hediyedir. Hediyeye en yakın komşudan başlamak gerekir. Hazreti Peygamber, memurun hediye almasını onaylamamış, böyle yapanı azarlamış, bu konuda sıkı davranmıştır. Hazreti Peygamber, kızını ve damadını evlerindeki süslü ve cafcaflı şeyleri başkalarına hediye etmeye bir nevi zorladığı olmuştur. Devlet, ihtiyaç sahibi olan bir aileye ev hediye edebilir. Düğünde gelin ve güvey elbisesi emanet olarak bir kimseden alınıp kullanılabilir. Bu suretle elbisesini kullandıran sevap kazanır. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in sağlığında yerine getiremediği, içinde hediye talebi bulunan vaatlerini yerine getirmiştir. Hediye ile sadaka bazı yönlerden birbirine benzemekle birlikte farklı yanları vardır. Sevap kazanma bakımından hediye sadaka gibidir ve hediye edene sadaka sevabı verilir. Ancak hediye farz değil de nafile sadaka gibidir. Farz olan sadaka denildiğinde zekat borcu ve fıtır sadakası borcu anlaşılmaktadır. İkram edilen şeyin karşılığında ikramda bulunma niyeti varsa o hediyedir. Sadakada alınan ikramın karşılığında bir ikram verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sonuç: günümüzde hediyelerin neredeyse tamamı para ya da paraya dayalı eşyaya indirgenmiştir. Hediyeleşme adetimizi basit, sade ve ihtiyaca dönük hale getirmeliyiz. Hediyeleşme ile ilgili uygulamalarımızı Hazreti Peygamber'in sünnetine yakınlaştırmalıyız. Yılbaşı, doğum günü gibi Müslümanlara ait olmayan günlerde hediyeleşme yapmamalıyız. Hediyeleşmenin özündeki peygamberi ruhu anlamalıyız. Şemsettin Kırış imzalı Sünnette Hediyeleşme başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla programımıza nokta koyacağız. Evet değerli dinleyenler, Sadık Dana ismiyle merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ölümü Hatırlamanın Kalbe Tesiri başlıklı yazıyla programımızı noktalayacağız. Ölüm büyük bir iştir, büyük bir tehlikedir. İnsanlar bunu bilmezler, hatırlasalar da kalplerine fazla tesir etmez. Çünkü kalpleri dünya meşgalesiyle öyle dolmuştur ki kalplerinde bir şeye yer kalmamıştır. Bunun için de zikir ve tesbihten zevk almazlar. Bunun çaresi yalnız bir yere çekilmek, hiç değilse kalbini bir saat kadar dünya meşgalelerinden uzak tutmaktır. Nitekim ıssız sahralarda dolaşan bir kimse başkalarından kendisine bir yardım geleceğini düşünmez. Başının çaresine bakar. Önceden tedbir alır. İşte yalnız bir yerde oturup kendi kendine demelidir ki ölüm yaklaştı. Belki bugün gelir. Eğer sana bilmediğin karanlık bir dehlize gir deseler içinde kuyu var mı? Yoksa köpeğe rastlar mıyım veya ne var ne yok bilmiyorum deyip dizlerinin bağı çözülür. Ölümden sonraki işin mezardaki korkulu halinin bundan aşağı olmadığı gün gibi meydandadır. Bunu düşünmemek ne biçim cesarettir. Bunun en güzel çaresi ölen arkadaşlarına bakmak, onları düşünmektir. Onları hatırlayıp dünyada her birinin mevkiini, işlerini, sıkıntılarını, neşelerini, dünyada neye kavuştuklarını, ölümü nasıl unuttuklarını ve beklemedikleri bir zamanda ellerinde en ufak bir azık ve hazırlık yokken ölümün gelip onları kıskıvrak götürdüğünü düşün. Ölümü hatırlamak üç şekilde olur. Birincisi dünya ile meşgul olan gafilin hatırlamasıdır. Ölümü hatırlar fakat kendisini dünya arzularından alacak diye onu sevmez. Bunun için ölümü kötüler ve bu kötü iş başımıza gelecek. Yazık ki bu dünya ve güzellikler böyle kalacaktır der. Ölümü bu şekilde hatırlaması kendisini Allahu Teala'dan uzaklaştırır. Fakat dünya kendisine sıkıntılı gelir ve dünyadan nefret ederse, aklını kullanırsa faydasını görür. İkincisi, tevbe edenlerin ölümü hatırlamasıdır. Daha çok korkmak için ölümü hatırlar. Tevbesini bozmaz ve geçmişte kaçırmış olduğu fırsatları telafi eder. Çok şükretmeye gayretli olur. Bunun sevabı büyüktür. Tevbe eden kimse ölümü kötü görmez. Erken ölmeyi de sevmez. Çünkü hazırlık yapmadan gitmek istemez. Ölümü böyle istememek zararlı değildir. Üçüncüsü, ariflerin ölümü hatırlamasıdır. Onların hatırlaması vaat edildiği üzere öldükten sonra Allahu Teala'ya kavuşmak içindir. Seven sevdiğinin vaadini, sözünü unutmaz, daima onu gözetir. Hatta seve seve ölmek ister. Nitekim Huzeyfe ölürken, ''Ya Rabbi, fakirliği zenginlikten, hastalığı sıhhatten, ölümü yaşamaktan çok sevdiğimi biliyorsun. Ölümümü kolay eyle ki seni görmekle rahat edeyim.'' demiştir. Bu derecelerin ötesinde bundan daha büyük derece vardır. Ölümü istemez de, kötü görmez de ne erken gelmesini ne de geç gelmesini ister. O Allahu Teala'nın hükmünü hepsinden çok sever. Kendi tasarruf ve arzularına kıymet vermez. Rıza ve teslim makamına ulaşmıştır. Bu ölümü hatırladığı fakat ondan korkmadığı, hatta ölüme hiç aldırmadığı zaman olur. Çünkü bu dünyada kendisi onun müşahadesindedir. Kalbi her an onu zikretmektedir. Ölüm ve hayat onun için birdir. Çünkü her nerede olursa olsun Allah-u Teala'nın zikrine ve sevgisine dalmıştır. Her Müslümanın ölüme hazırlanması lazımdır. Bunun için de tevbe etmelidir. Kul hakkı altında kalmamaya dikkat etmelidir. Yani haklarını sahiplerine verip helalleşmelidir. Allah-u Teala'nın haklarını da ödemek lazımdır. Bu hakların en mühimi İslam'ın 5 şartını yerine getirmektir. Namaz kılmayan kimse Müslümanlığın hakkını vermemiş olur. Bu dünya bir konaktır. Ahirete göre bir zindandır. Bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. ölümle uyanınca rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanların ölümü hayattır, hem de sonsuz bir hayat. Değerli dinleyenler, bu akşam Sesli Dergi'de son olarak merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin Sadık Dana ismiyle, müstahar ismiyle kaleme aldığı Ölümü Hatırlamanın Kalbe Tesiri başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.